Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Bir Nefes Saat programının bu haftaki konuğu uzman psikolog Mehmet Dinç. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Takip edenler bilirler, Mehmet Hocamız İnsan Bu programında da radyomuzun programcı ekibinde zaten. Kendisiyle böyle bir program serisi yapmıştık. Psikolojik dayanıklılık üzerine. Psikolojik dayanıklılığı sağlayan faktörler üzerine konuşmuştuk Mehmet Hocam önceki programlarda. Evet. Fiziksel gelişimden, psikolojik gelişimden bahsetmiştik ayrıntılı bir şekilde. Bugün nereye geldik hocam şimdi? Bir üç başlığımız daha vardı konuyla evet. ilgili.
Sosyal gelişim var, zihinsel gelişim var, manevi gelişim var.
Bunlar bu programda insanı, bu üçünü irdeleyeceğiz
evet,
inşallah.
Evet, bunlar da insanı var eden önemli gelişim boyutları. Bunlar da olmadan olmaz. Yani bedeni ne kadar önemsersek önemseyelim, ruhu ne kadar önemsersek önemseyelim ama sosyal gelişimi güçlendirmezsek, üzerinde durmazsak, zihinsel gelişimin üzerinde durmazsak, manevi gelişimin üzerinde durmazsak eksik kalacak bir şeyler. Dolayısıyla bunların da eksik kalmaması lazım ki öteki tarafta fiziksel ve psikolojik gelişimden kazandıklarımızı kaybetmeyelim. Çünkü gelişim boyutları birbirini olumlu ya da olumsuz etkiliyor.
Peki şimdi şöyle tabii biz daha önce yaptığımız bir çıkarımdan yola çıkarak devam edelim Mehmet Hocam. Biz bu psikolojik dayanıklılığı şöyle özetlemiştiniz geçen program. Psikolojik dayanıklılığı yüksek olan bireyler bir psikolojik rahatsızlıklara daha az karşılaşabilir, birinci ihtimal bu ama eğer illaki olacaksa genetik ve biyokimyasal sebeplerden dolayı olsa da tedavi uyumu, tedavi başarıları daha yükselecek, evet. başa çıkma becerileri artacak, evet. toplumdan izole olmamış olacaklar. Evet. Ayrıca tersinden okursak cümleyi de psikolojik dayanıklılığınız zayıfsa iradeniz de zayıf olacak, tedavi uyumunuz da güç olacak, başarısızlık ihtimalleri de artıyor olacak evet. demiştik.
Evet. Fiziksel aynı zamanda da yani biyolojik yüklülüğü azsa en ufak bir problemden psikolojik rahatsızlık patlatır hale gelebilecek insan. Yani
dayanıksız olan bireyler. Bu konulara dikkat etmeyen bireyler.
Evet.
Dedik fiziksel ve psikolojik faktörleri anlatmıştık hocam. Şimdi bugün sosyal gelişimi etkileyen faktörler.
Evet. Sosyal gelişimle alakalı bir şey söylemek lazım. O da şu. İnsan insan içinde doğuyor, insan içinde yaşıyor, insan içinde büyüyor, insan içinde ölüyor.
Böyle olmasa daha mı iyi olurdu acaba hocam? Bir dağın başında bir başımıza yaşasak daha mı mutlu olurdu?
Yani öyle yaratılsak öyle olurdu belki de öyle yaratılmamış. Format öyle değil. Dolayısıyla insanın nasıl yemek yemeye yaşayabilmek için ihtiyacı varsa insanla etkileşime de yaşayabilmek için ihtiyacı var. Bu anlamda işte psikolojik gelişim teorileri bağlanma üzerinde çok duruyor. Yani bağlanma nedir? İnsanın doğduğu andan itibaren en yakın bakım verenine bağlanması, sağlıklı bir ilişki kurması, ondan ihtiyaçlarını karşılaması, var olduğunu onun üzerinden yaşaması, görmesi. İşte bu anne olarak değerlendiriliyor. Sonra babaya bağlanıyor, oradan topluma bağlanıyor vesaire. Şimdi anneye bağlanma çok önemli olarak üzerinde durulan bir konuydu. Yakın zamanda bağlanma teorileri bağlanmanın tek boyutlu, tek insanı olmadığına, çok boyutlu, çok insanlı olduğuna, olması gerektiğine yönelik vurgu yapıyorlar. Ve anneden geçip topluma bağlanmadan bahsetmeye başladılar. Yani insan içinde yaşadığı insan grubuna da bağlanmaya ihtiyaç duyuyor. Dayanmaya ihtiyaç duyuyor. İletişim, irtibat kurmaya ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla insan tek başına var değil, tek başına yaşayamaz. Sosyal anlamda sağlıklı bir hayat yaşayabilmesi için muhakkak birileriyle iletişim, irtibat kuracak, birileriyle var olacak. O birileriyle var olduğuna da nasıl uykusuna dikkat ederken yaptığı gibi, beslenmesine dikkat ederken yaptığı gibi, psikolojik gelişimine dikkat ederken yaptığı gibi sosyal gelişiminde de bir farkındalığı, bir uyanıklığı olması lazım. Bu farkındalık, bu uyanıklıkla alakalı iki tane temel şey söylüyoruz. Bir tanesi insanın sosyal gelişimini sağlıklı götürebilmesi için etrafında hem yakın çevresi olacak hem uzak çevresi olacak.
Zaten böyle oluyor hocam. Bu neyi etkiliyor peki?
Şöyle, yakın çevresi dediğimiz her gün görüştüğü insanlar yakın çevresiyle düzenli ve derinlikli bir ilişki kurmak zorunda. Sosyal gelişim sağlıklı gitsin için. Düzenli ve derinlikli. Uzak çevreyle de seviyeli ve mesafeli bir ilişki kurmak zorunda. Neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Mesela bir insan etrafında ne kadar çok insan görerek büyürse ve o insanlarla ne kadar düzenli ve derinlikli ilişki kurarsa sosyal gelişim anlamında ilerlemesi daha fazla mümkün oluyor. Bu da psikolojik gelişimi etkiliyor.
Bu bir zenginlik ama aynı zamanda yorgunluk sebebi de olmaz mı?
Burada sayı çok önemli. İnsanın kapasitesi de çok önemli. Yani şunu kastediyorum. Mesela bazı insan için geniş bir yakın çevre onun karşılayabileceği bir ihtiyaçtır. Onun yapısına, fıtratına uygundur. İhtiyacı da odur. Bazı insan için dar bir yakın çevre onun ihtiyacını...
Darbankası 5 kişi midir mesela hocam?
2 kişi bile olabilir. 1 kişi bile olabilir.
Eşi ve çocuğu.
Eşi ve çocuğu bile olabilir. Fıtratla alakalı bir şey. Ama burada önemli olan şey şu. Sayıdan ziyade derinlikli ve düzenli ilişki. Düzenli ilişki nedir? her gün görmesi, iki günde bir görmesi, üç günde bir görmesi, düzenli olarak bu ilişkiyi devam ettirmesi, derinlikten kastımız da derdini, sıkıntısını, problemini paylaşabilmesi, hayatı paylaşabilmesi, düşüncesini paylaşabilmesi, duygusunu paylaşabilmesi ve paylaşmaktan keyif alması. Yani bazı insanlar var, bir şekilde evlenmişler ama evlenme...
Hasbelkader.
Yani hasbelkader evlenmişler. Evlilik, eşiyle ilişkisi aynı çatıyı paylaşmanın ötesine gitmiyor.
Aynı otelde kalan müşteri.
Aynı otelde kalan müşteri gibi. Onun haricinde irtibat kurduğu, konuştuğu, hesapsızca paylaşabildiği insan yok. Kimseye güvenmiyor. Bu devirde kimseye güvenmeyeceksin diyor. Kimseye anlatmayacaksın diyor. Kimseye minnetin olmayacak diyor. Kimseyeden yardım almayacaksın.
O zaman insan olmayacaksın.
Ya insan olmayacaksın demek. Ama baktığımızda mesela bana gelen bir tane danışanım var. Çok büyük bir şirketin yöneticisi. Geldi bir gün dedi ki, buyurun dedim, niye geldiniz? Dedi ki, vallahi de benim psikolojik bir rahatsızlığım yok. Bir problemim de yok. Ben şunun için geldim. Bakın dedi, etraf telefonum, cep telefonum dedi, 1500 kişinin telefon numarası var. Ama bunların hepsi benim ya sosyal konumundan dolayı arkadaşım ya iş yerinden dolayı arkadaşım. Ben bu insanlarla hesapsız konuşamıyorum dedi. Muhakkak konuştuğum şey bir şekilde bana geri döner diye korktuğumdan kendim olduğum gibi
çizgiyi aşırmamaya
çizgide dar bir ediyorum. Çizgi tabii. Evet, dar bir çizgi. O yüzden dedi, ben dedi buraya gelip her hafta size ne olduğunu anlatmak istiyorum dedi. Hesapsız konuşmak istiyorum dedi. O yüzden geldim dedi.
Benim güvenilir olduğumu nereden biliyorsun?
İşte şeyim yok ya, ortak bir alanım yok onunla beraber. Yani iş fabrikasında çalışmıyorum, şirketinde çalışmıyorum. Müdürlük beklemem, terfi beklemem, zam beklemem. Dolayısıyla bir saat benle hesapsız konuşacak. Dedim ki bakın, burası dedim yani kahvehane değil. Yani insanın hesapsız sohbet edeceği yer burası değil. Sizin ideal olan hesapsız sohbet edeceğiniz arkadaşlarınız olması lazım. Böyle arkadaşınız yoksa bir problemdir. Bu problemi konuşabiliriz. Ama her hafta siz o hafta ne yaptığınızı anlatırsanız yanlış insana geldiniz. O insan sizin arkadaşınız, dostunuz, eşiniz olması lazım. Ben o değilim.
O zaman önce arkadaş olun Mehmet Hocam, çözün meseleyi.
Orada işte şeyi konuştuk. Dedim ki böyle bir insan yoksa hayatınızda bu problemi konuşabiliriz. O problemi konuştuk.
Sonra arkadaş.
Onun üzerine. Şu an çok iyi. Çünkü mesela çok dikkatimi çeken bir sözü var. Diyor ki ben kendimden nefret eder hale geldim diyor. O kadar sıkıcı bir insan oldum ki diyor. O kadar ciddi bir insan oldum ki diyor. Yani dışarıdan nasıl göründüğüm boş verin. İçeriden göründüğüm hal bile güzel değil diyor.
Eyvah eyvah.
Kendinden sıkıldım diyor. Yani bu kadar ciddi, bu kadar somurtkan bir insan olmaz diyor. Ben böyle bir insan değildim. Ben diyor şaka yapabilen, espri yapabilen, mutlu olabilen, sohbeti tatlı, sohbetinden keyif alınan bir insanım. Ne zaman böyle oldum bilmiyorum diyor. Bunun üzerine durduk. Şimdi artık geldiği nokta kendini daha sevebildiği.
Yüz hatları gevşedi.
Evet, gevşedi. Daha sohbet edebildiği, konuşabildiği, ilişki kurabildiği bir insan. Ama bu her geçen gün daha ciddi olarak karşımıza geliyor. Yapılan çalışmalar diyorlar ki bundan 30-40 sene önce bir çocuk büyürken etrafında 30-40 yetişkin vardı. Şimdi yok.
30-40.
30-40 mahallede.
Ha, konu komşu.
Konu komşu, bakkal, çakkal.
Herkesin üçer beşer çocuğu
tabii,
vardı.
Tabii çocuğu vardı. Amcası, halası, dayısı, teyzesi etrafta görüşüyorlar falan. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi anne var, baba var. Babayı görene aşk olsun, anneyi görene aşk olsun. Tek çocuklu aileler var vesaire. Yok yani. Çocuk şey yapamıyor.
Bunun bedeli ne olacak peki Mehmet Hocam?
Bunun bedeli çocuklar bir şeye bağlanma veya daha da öteye geçip bağımlı olma noktasına geliyorlar. Bir şeyden bir makineyle insanla ilişki kuramayıp makineyle ilişki kurabilir hale geliyorlar.
Bağlanacak insan bulamayınca insan olmayan şeylere bağlanıyor.
İnsan olmayan şeylere bağlanıyorlar. Bununla alakalı yeni çok güzel filmler de çıktı. İnsan makineye nasıl bağlanır, bağımlı olur diye. Hakikaten o noktaya doğru gidiyoruz. Şayet önüne geçilmezse. Halbuki ideal olan ne? İnsanın insana bağlanması. Bu noktada ciddi sıkıntı var. Bize danışanlar geliyor. Mesela diyor ki internet bağımlısı bu çocuk diyor. Peki çocuğun hayatını bir anlatın bakayım, nasıl bir çocuk bu? Anne sabah işe gidiyor, baba sabah işe gidiyor. Etrafta konu yok, komşu yok, görüştükleri akraba yok. Çocuk öğlen eve geliyor, akşama kadar evde tek başına. Ne yapacak bu çocuk?
İyisi internete bağlanmış.
Yani iyi ki intihar etmiyor bu çocuk. İyi ki canına kıymıyor. Bu kadar sıkıcı, bu kadar yalnız bir hayat olur mu? Ne yapıyor bu çocuk? İnternete bağımlı oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu çocuğun hayatını zenginleştirmeden, bu çocuğun hayatına gerçek insan sokmadan bu çocuk normal bir şekilde yaşayamaz ki. O yüzden insandan yana çok fakir olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. İnsanın yakın çevresinde insana ihtiyacı var. Ve o insanlarla düzenli, derinlikli ilişki kurmaya ihtiyacı var. Bir tane danışanım var. Dikkat eksik hiperaktivite bozukluğu çok ileri düzeyde, bir doktora yönlendirdim. Ertesi hafta geldi, dedim ki ne yaptın dedim. Dedi ki gittim doktora, işte bana ilaç verdi, ben dedi kullanmadım dedi. Niye dedim? Dedi ki internette tanıdığım birisi var dedi. O dedi bitki ilacı tavsiye etti. Bunlar zararlı dedi.
Aman,
bitki ilacı kullanıyorum dedi.
Aman.
Peki dedim, bu arkadaşın adı ne dedim? Bilmiyorum dedi. Nickname'ini biliyorum dedi. Yaşı kaç dedim? Bilmiyorum dedi. Hiç sormadım. Ne iş yapıyor dedi? Bilmiyorum, onu konuşmadık dedi.
Böyle bir insan var mı acaba?
Ya ben, yani şimdi bir tarafta mesleği olan, bilinen, tanınan bir profesörü yönlendirmişim. O bir şey tavsiye ediyor. Öteki taraftan adını sanın, niyetini bilmediğin, olgunluğunu bilmediğin, yaşını, eğitimini bilmediğin bir insan, yok onu kullanma, bunu kullan, pasiflora kullan diye bir şey söylüyor. Ne kadar doğru bir şey bu, ama ona güveniyor. Niçin? İrtibat kurduğu, iletişim kurduğu, kendini ifade ettiği insan
o. Bağlandığı, bağlısı olan.
Tabii, adını bilmese bile ona bağlanmış. Başka bir tane danışanım var. Diyor ki babasıyla annesi arasındaki yaş farkı çok fazla. Yani kendisi 15 yaşında bir çocuk, babası 60 yaşında falan. Çok aynı dili konuşamıyorlar. Etrafında başka bir insan
konuşmuş.
Tabii. Arada katalizatör olacak bir abi, abla falan da yok. Diyor ki ben diyor hayatımla alakalı bir karar almak istediğimde diyor, bir tane internet sitesi var, oraya giriyorum. O kararla alakalı, gelecekle alakalıysa daha yaşlı birine soruyorum. Bu dönemde kız arkadaşımla falan alakalıysa yaşımdan birine soruyorum. Ona soruyorum, ne sorarsa onu yapıyorum diyor. Hiç tanımadığı bir insan. Niçin? Çünkü yakın çevresinde derinlikli ilişki kurduğu bir insan yok. Geçen bir makale okudum. Bir doktor yazmış. Diyor ki bir çocuk geldi 6 yaşında diyor. Muayene ettim diyor. Babasıyla beraber geldi diyor. Muayene ettim diyor. Sende şu hastalık var dedim diyor. Çocuk cep telefonu çıkardı. Siri diye bir şey var ya. Konuşuyorsunuz.
Ha, o da
Türkiye'de
arıyor,
geldi. Türkiye'de geldi.
Tamam.
Türkçesi de var. Konuşuyorsunuz, cevap veriyor size. Hastalığı söyledim diyor. Cep telefonu çıkardı. Bu hastalık ne Siri dedi diyor. Telefon cevap ver diyor. Tamam dedi diyor. Yanında babası var diyor. Yanında ben varım diyor. Ne bana soruyor, ne babasına soruyor. Cep telefonuna soruyor. Onunla ilişki geliştirmiş diyor.
Cep telefonu sürekli cepte. 24 saat beraber, evet, bırakmıyor ki adamı.
Ve güveniyor, inanıyor. O ne diyorsa onu kabul ediyor.
O tuhaf işte. Ona nasıl güveniyor, evet, anlamadım.
Dolayısıyla bu sağlıklı bir ilişki değil. Bunun üzerinde durmak lazım. Bizim sosyal gelişim anlamında insanla derinlikli, düzenli bir ilişki kurmamız lazım. Bununla alakalı psikolojide risotto etkisi diye bir etki vardır. Rosetto etkisi, pardon. Rosetto etkisi şu: İtalya'da Rosetto diye bir köy var. Bu köydekilerden birkaç kişi Amerika'ya gidiyor. İtalya'daki kriz döneminde 1800'lü yıllarda. Köye Amerika'ya gittiklerinde bir madende çalışmaya başlıyorlar. Madende daha çok işçiye ihtiyaç oluyor. Köylerine haber gönderiyorlar. Oradan geliyorlar. O onu getiriyor, bu bunu getiriyor. Türkiye'deki hikaye.
Neydi? Giresun yağlı
şey. Şeyde Ordu'da öyle bir köy var ya, Japonya'da 5000 tane Türk'ün 4500'ü o köyde. Öyle bir şey var. Neyse, Rosettolular, Amerika'daki Rosettolular İtalya'dan daha fazla oluyor. Ve bir köy kuruyorlar. Adı da Rosetto oluyor.
Doğal olarak.
Yine tabii. Buraya bir hekim atanıyor. Yani pratisyen hekim atanıyor. Pratisyen hekim aynı zamanda uzmanlık için çalışıyor. Uzmanlık alanında zannediyorum kalp hastalıkları. Hocası diyor ki sen diyor bulunduğun köyde araştırma yap. Bunu diyor bir kongrede sunalım. Araştırma yapıyor kalp hastalığıyla alakalı. Hiç hasta yok. Hiç kalp hastası yok. Bakıyor başka hastalık da yok bu insanlarda. Bunun üzerine hocasına haber veriyor. Hocası diyor ki gidelim buna çalışalım diyor. Buranın diyor iklimi midir, coğrafyası mıdır, yedikleri içtikleri midir, nedir diyor.
Neymiş peki?
İklimde bir şey yok. Aynı
bildiğin Amerika iklimi.
Bildiğimiz Amerika iklimi ve yandaki köyle aynı hava. Onda bir şey yok. Yemeğe bakıyorsunuz, İtalyan yemekleri çok ağır yağlı. Dolayısıyla kalp anlamında risk olması lazım. Bir sürü faktöre bakıyor. Genetik olarak bakıyorlar. Farklı yerlerdeki Rosettolular Amerika ortalamasında bunlar değiller. Ne oluyor peki?
Ne olmuş peki?
Olan şu. Bu Rosettolular aynı köyde yaşıyorlar. Aynı kültüre sahipler. Birbirlerine düşkünler. İşten sonra oturuyorlar. Uzun uzun sohbetler ediyorlar. Yemeklerde birbirleriyle beraberler. Paylaşım çok yüksek. Birbirlerine destek olma çok yüksek. Dayanışma çok fazla. Ve ölen yaşlıktan ölüyor, hastalıktan ölmüyor. Yani bu sosyal yardım sisteminin oluşmuş olması insanları psikolojik olarak çok rahatlatıyor, çok güçlü hissettiriyor. Ve bırakın psikolojik rahatsızlığı, fiziksel rahatsızlık bile ortaya çıkmıyor. Ve bunun üzerine araştırma yayınlanıyor. Bu sosyal destek unsurlarının önemi üzerine bir çalışmalar yapılıyor orada. Sonra maden kapanıyor. Maden kapanınca rozettolar dağılıyor. Dağıldıktan sonra o sihir bozuluyor.
Dağılıyorlar yani resmen.
Evet, Amerika'nın ortalamasına geliyor hastalık anlamında. O yüzden sosyal destek unsurlarının olması, insanın etrafında insan olması çok önemli. Ama insanın etrafında insan varken üç insan olması lazım. Üç sınıf insan olması lazım. Kendinden büyükler, akranları ve kendinden küçükler.
7'den 70'e.
7'den 70'e. Maalesef büyük görmeden büyüyen bir nesille karşı karşıyayız. Büyük görmeden büyüdükleri için toplum içerisinde nasıl davranılır, nasıl konuşulur, büyükle nasıl konuşulur, akranla nasıl konuşulur bilmiyorlar. Toplumun geleneklerini, göreneklerini bilmeden büyüyorlar. Geçen senelerde bir tane üniversiteye konuşma yapmaya gittim. Bölüm başkanı bir hocamız ağırladı. Konuşmadan önce çay içiyoruz, kahve içiyoruz vesaire. Ondan sonra konuşma salonuna geçmemiz gerekti. Kantinden çıktık. Ama kantinden çıkacağız. Kapıyı açtık. Öğrenci akını var. Bekledik bekledik. Yol veren yok. Bekliyoruz. Hoca yaşlı bir hoca. Ya hocanız diye yol verin yok. Yaşlı diye yol verin yok. Hanımefendi diye yol verin yok. Yanında misafir var diye yol verin yok. Yani bakın bizim kültürümüzde bir sürü ölçü var. Hocansa yol vereceksin. Onu bilmiyorlar. Büyük. Yaşlıysa yol vereceksin. Büyükse onu da bilmiyorlar. Hanımefendiyse yol vereceksin. Onu da bilmiyorlar. Misafir varsa ona yol vereceksin. Onu da bilmiyorlar. Hoca en son imalı bir şekilde buyurun buyurun dedi çocuklara. Bir çocuğun tepkisi şu. Sağ olun hocam dedi geçti. Yani ima bilmiyor. İhsas bilmiyor. Yani bırakın ötekileri onu da anlamıyor.
Adam en azından teşekkür etmiyor. Bir şey var.
Tabii bir tanesi teşekkür de etti. O yüzden kültürü öğrenemiyorlar. Doğruyu yanlışı sosyal hayatta var olmayı öğrenemiyorlar. İnternet bağımlı alakalı bir kitap yazan önemli bir bilim adamı var Amerika'da. Kitabına şöyle başlıyor. Bu kitabı ne zaman yazmaya karar verdim biliyor musunuz diyor. Hastaneye bir bilgisayar programı alacaktık. Bir arkadaşıma bahsettim. Arkadaşım dedi ki benim çocuk o işleri yapıyor. Göndereyim arkadaşlarıyla sana gelsinler sunum yapsınlar. Ben de öyle mi tamam ne güzel gönder. Hem arkadaşımın çocuğundan almış olurum iyi olur dedim diyor. Arkadaşım çok eski arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım oğlunu da tanışmak ilişki götürmek istiyorum diyor. Çocuk geldi diyor. Ben işte hoş geldin nasılsın dedim diyor. İyiyim dedi diyor. Şimdi ondan sonra baktık cevap bana sormuyor. Sen cevap vermiyor sizin? İlişkiyi götürmüyor. Ondan sonra bana döndü dedi ki sunumu başlatabilir miyiz lütfen dedi diyor. Başlatın dedim diyor. Ondan sonra başladı anlattı bitti. Teşekkür ederiz haberinizi bekliyoruz deyip kalktı gitti diyor. Ondan sonra
bir çay kahve içseydin.
Yani hiç. Ondan sonra arkadaşım aradan zaman geçti ne oldu ne karar verdin dedi
senin
bana diyor.
Senin onu bir psikoloğa götür.
Dedim ki ben onlarla iş yapamam dedim diyor. Niye dedi diyor ilişki kuramadığım insanla iş yapamam ben ilişki kuramadım ben diyor. Hakikaten böyle bir durum var. İlişki kuramıyor bu nesil. Sohbet nasıl götürülür? Mesela bana çok gelen danışan var. Sosyal fobi şikayetiyle geliyorlar. Sosyal fobi yok bir çocuklarda. Bu çocuklar ilişki...
Kapasite yok aslında.
Yani ilişki pratiği yapmamış. Sosyal beceri gelişmemiş. Beceri yaşayarak gelişen bir şey. İnsan içine çıkmamış. Mesela en büyük şikayetleri şu. Diyor ki sohbeti nasıl ilerleteceğimi bilmiyorum. Konuşma nasıl devam edecek bilmiyorum diyor. Ne diyeceğim ben diyor insana diyor. Niçin? Çünkü çok sohbet etmemiş, ilerletmemiş tanımadığı insanlarla. Etrafında insan olmuş anne babayla belli. Ama anne baba dışında okuldaki kapalı ortamdaki insanlar dışında dışarıda herhangi birisiyle aynı altyapıya sahip olmadığı, aynı yaşa sahip olmadığı insanla sohbet...
Aynı derdi olmuyor.
Nasıl götürdür bilmiyorlar. Ne konuşacak bilmiyor. Nasıl başlatacağım sohbeti bilmiyorum diyor. O yüzden sosyal beceri ciddi bir mesele. Bu noktada çok ciddi fakirleşmiş durumdayız. İnsanın büyük görmesi lazım ki saygıyı öğrensin. Küçük görmesi lazım ki merhameti öğrensin. Akranının sağlıklı olması lazım ki nasıl davranacağını...
İş görmeyi bilsin.
Tabii kopyalamayı bilsin. Ama insandan yana dediğimiz gibi fakir olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Çok ciddi sıkıntımız var. Çocuklar ne kadar çok insan görürlerse, ne kadar çok insanla ilişki kurabilirlerse o kadar sağlıklı büyüyecekler. O yüzden çocuğumuza çevre oluştururken büyük görebileceği bir çevre oluşturalım. Küçük görebileceği bir çevre oluşturalım.
Peki kardeş uzak çevrede mi? Uzak çevrede nelere dikkat edeceğiz Mehmet
Uzak
Hocam?
Çevrede seviyeli ve mesafeli olması lazım. Orada işte sıkıntımız demin bahsettiğim sıkıntı internetten yüzünü görmediği, kim olduğunu bilmediği insanlarla.
Ha uzak çevre bunlar oldu aslında. Ben sanki ayrı bir konu başlıyor. Doğru yok, konu başlıyor.
Uzak çevre yani hiçbir ortak alanı yok. Bildiği insan değil, tanıdığı insan değil. Hakkında hiçbir fikri yok ama bütün derdini ona döküyor.
Ruhunu selam ver, ona... fıkra anlat, geç dememiz lazım
yani,
aslında.
Yani tabii
seviyeli... İlla ki olacaksa.
Tabii mesafeli bir ilişki kurması lazım, seviyeli bir ilişki kurması lazım. Kuramıyor. Ne yapıyor? İki tane seçenekten birini tercih ediyor. Ya internette her derdini anlatan, annesinin babasının bilmediği derdi, en yakın arkadaşının bilmediği derdi internetteki insana anlatan bir insan oluyor. Ya da uzak çevrede tanımadığı insanlara karşı sosyal fobi şikayetiyle konuşamayan insan haline geliyor. Mesela bir danışanım vardı, garsondan bir şey isteyemiyordu. Garsonu çağıramıyor. Niye? Sosyal fobisi mi var? Hayır, sosyal fobisi yok. Sosyal pratiği yok çocuğun. Yani sosyal hayatta nasıl var olunur, tanımadığın insan nasıl ilişki kurarsın bilmiyor. Dolayısıyla uzak çevreyle de seviyeli ve mesafeli konuşabileceğim, kendimi ifade edebileceğim, duygumu, düşüncemi, ihtiyacımı söyleyebileceğim. Ama hiç tanımadığım insana da hayatımı anlatmayacağım ya. En mahrem derdimi de söylemeyeceğim. Onun her dediğine de
ama
inanmayacağım.
Ama bunda her dönem vardı Mehmet Hocam ya. Bilirsiniz, uzun yolla oturursunuz otobüste. Evet. Soldaki amca başlar rast geldiğinden evet. Anlatmaya.
Önceden vardı, şimdi o da yok. Yüzünü görmediğimiz insanlara anlatıyoruz.
Bari yüz var.
Yani önceden amcayı şey yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu adam iyi bir insandır, kötü bir insandır falan.
Aşağı yukarı tip fikir
veriyordu. Aşağı yukarı falan. Bir de insanlar kendi hayatlarını anlatıyordu ama dertlerini detaylı kolay kolay anlatmıyorlardı.
Mahremiyete girmiyordu
tabii
mesela.
Veya bir ölçüp biçiyordu işte neredensin, nerelisin, ne yapıyorsun, ne okuyorsun. Ondan sonra güven aralığı oluştuktan sonra anlatmaya başladı.
Belli kriterlere uyanlara.
Tabii şimdi yüzünü gördüğümüz insana kendimizi ifade edemiyoruz. Yüzünü görmediğimiz insana en mahrem sırlarımızı söylüyoruz. Bu sıkıntı. O yüzden sosyal gelişim dediğimizde büyüğümüz olacak, etrafımızda düzenli derinlikli ilişki kurduğumuz, akranımız olacak, düzenli derinlikli ilişki kurduğumuz ve küçüğümüz olacak, düzenli derinlikli ilişki kurduğumuz.
İlişki kurmasına yardımcı olduğumuz.
Evet.
Belki de. Tabii, alacak hani, verecek.
Mevlevilerin dönerken.
Bir el açık, bir el evet, kapalı.
Şey vardır ya, yukarıdan alırlar aşağı verirler. Verirler. Büyüklerden alıp küçüklere vermemiz lazım. Öğrendiğimizi öğretmemiz lazım. Yaşadığımızı, yaşamamız gerekeni yaşatmamız lazım. Bu sosyal gelişim anlamında çok önemli. Ne kadar dikkat edersek o kadar psikolojimiz de güçlü, sağlıklı olur. Ne kadar az dikkat edersek o kadar psikolojimiz de zayıflar. Çünkü bakıyorsunuz insanlar eşiyle kavga ediyorlar. Yok. Diyorum ki mesela bize aile terapisine geliyorlar. Diyorum ki var mı diyorum fikrine güvendiğiniz, saygı duyduğunuz bir büyük? Yok diyorlar. Ne babayla o anlamda bir ilişki var, ne anneyle var, ne başka bir büyükle ilişki var. Şimdi büyük olmayınca ilişki çıkmaza giriyor. Birisinin birisine dur demesi, yapma demesi
hakemlik
gerekiyor.
Hakemlik mi yapması?
Hakemlik yapması, saygı duyulması veya hatırının gözetilmesi lazım. Yani oğlum, kızım tamam haklısın ama benim hatırıma şu meseleyi idare et. Şunu görme demesi lazım. Hatırı olan büyük yok. Dolayısıyla büyük olmayınca sıkıntı oluyor. Büyük olması lazım veya adam dertlenmiş. Birisine anlatsa rahatlayacak. Anlatamıyor. Gidiyor, şey yapıyor. Sahil kenarında dolaşıyor. Dikkatini dağıtıyor. Veya daha başka bir dünya yaşıyorsa kendini içkiye veriyor, kumara veriyor, başka şeylere veriyor. Halbuki anlatsa arkadaşı hiçbir şey söylemesin, rahatlayacak. Ama anlatabileceği insan yok. Bir şekilde bana döner diye korkuyor. O yüzden sosyal gelişim, psikolojik güçlük anlamında çok çok önemli. Mutlaka sosyal çevremizde insanın güzel, derinlikli, güvendiğimiz, dayandığımız insan olması lazım.
Çok güzel Mehmet Hocam. Ben bu cümleyi kurmak üzere tam araya girecektim. Mesele budur. Üçüncü konu başlığını bitirdik çok şükür. Bu programımızın son bölümünde de zihinsel gelişim ve manevi gelişim diyeceğiz. Mehmet Hocam buyurunuz.
Evet. Zihinsel gelişim ihmal ettiğimiz konulardan bir tanesi. Yani bizim çocuklarımız anne baba olarak çok dikkat ediyoruz. İşte aman aç kalmasın, aman hasta olmasın, aman üşümesin diye bakıyoruz. Ama midesi aç kalmasın diye dikkat ettiğimiz kadar zihni aç kalmasın diye dikkat etmiyoruz. Midesi üşümesin, vücudu üşümesin diye dikkat ettiğimiz kadar zihni üşümesin diye dikkat ettiğimiz.
Zihinsel gelişim TEOG sınavlarını hazırlama değil miydi hocam?
İşte öyle anlaşılıyor maalesef. Dolayısıyla zihinsel gelişimi göz önünde bulundurmamız lazım. Bu noktada da 4 tane meseleyi göz önünde bulundursak bayağı bir meseleyi halletmiş oluruz. Bunlardan bir tanesi, birincisi bilgi sevgisi meselesi, öğrenme sevgisi meselesi. Yani zihinsel gelişimde çocuklarımıza kazandırmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi aman öğrenmeyi sevsinler, aman bilgiyi sevsinler.
Her şeyi mi öğrensinler hocam?
İşte ona geleceğiz. O ikinci ve üçüncü de gündemimize gelecek. Bilgiyi sevsinler ne demek? Nasıl mide acıkırsa zihin de acıkıyor. Dolayısıyla mideyi doyurmasına dikkat ettiğimiz gibi çocuğumuzun zihnin de doyulmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef öyle bir eğitim sistemine zorluyoruz ki çocukları, çocuklar bilgiden nefret eder hale geliyorlar. Bu sene, geçen dönem yaşadığım bir olay var. Öğrencilere ilk dersi anlattım. Bunu işleyeceğiz, şunu işleyeceğiz, şöyledir, böyledir. Şu kitabı alın.
Şu üniversitede
anlattığım. Üniversitede anlattığım ders.
Bunlar psikoloji öğrencileri.
Psikoloji birinci sınıf öğrencileri. Psikolojiye giriş diye çok önemli bir ders veriyorum. Ve bu psikolojiye giriş dersi üzerine bütün 4 dönemi.
Hayatları öyle gidecek.
Tabii 4 sene temel edecekler. O temel üzerine hayatlarını götürecekler. Mutlaka öğrenmeleri gereken bir ders. Öğrenci dersten sonra geldi. Dedi ki Hocam dedi, söylediğiniz kitabı almak zorunda mıyız dedi.
Sen almasan da olur kuzum diyeyim.
Dedim ki hocam. Evet almak zorundasınız dedim. Dedi ki peki hocam dedi okumak zorunda mıyız dedi. Yani lanet olsun parası neyse vereyim alayım ama okumak zorunda mıyız?
Arkadaşım senin gırtlağını sıkarım.
Yani dedim ki tabii okumak zorundasın sen de düşünüyordun dedim. Dedi ki hocam slaytları verin ezberleyip geçelim dedi. Yani slayt ezberlesin of. Öğrenmesin. Niçin? Bilgiden nefret ederek çocuklar o noktaya gelmişler. Halbuki bilginin de en lazım olduğu şey. Bakın bununla alakalı bir çalışma var çok önemli. Diyor ki çalışma önceden diyor insanlar lisede öğrendiklerini %75'ini hayatında kullanırlardı. Şu an o rakam %3'e düştü. Lisede öğrendikleri hayatında %3 işine yarıyor. Geri kalanı hiçbir işine yaramıyor. Lisede öğrendikleri hakikaten çocukların günlük hayatında bir işe yaramaz hale geliyor. Ama üniversitede öğrendiği mesleki anlamda çok çok önemli. Şayet o mesleği yapacaksa. Ama
bir de yapmayanlar var tabii.
Evet tabii. Tam onu öğreneceği zaman öğrenmekten nefret eder hale geliyor.
Bıktı.
Bıktı. Bir tane bitti. Danışanım var. Evet. Bir danışanım var. Diyor ki hocam diyor. ÖSS sınavını diyor nasıl kutladım biliyor musunuz diyor. O zaman ÖSS'ydi.
Kitapları mı yakmış?
Şöyle yapmış. Bir tanesi kitapları yakmış. Ötekisi diyor ki yere diyor serdim bütün kitapları diyor. İki hafta boyunca gittim geldim üzerlerine zıpladım. Gittim geldim üzerlerine zıpladım diyor.
Çok
bu kadar nefret eden. Ötekisi yurtta kalan bir çocuk bu şeye girmiş. OKS sınavı vardı. OKS sınavına girmiş. Hocam diyor şöyle bir kutlama yaptık diyor sınavı diyor. Yurdun bahçesinde diyor ateş yaktık diyor. Kitapları aldık sayfa sayfa ateşe attık diyor.
Allah
dedim ki ya sayfa sayfa uzun sürer hepten toptan atsaydın acımı çıkartamam diyor. Hıncımı çıkartamam diyor.
Bu kadar mı nefret?
Bu kadar nefret.
Ne kazanmış bu arkadaş bu sınavı sonunda onu merak ettim. Abi. Çok başarılı bir öğrenci miymiş?
İyi bir yer kazandı iyi bir okul kazandı ama.
Nefret edecek nefret, kadar çalışmış
nefret,
yani.
Evet evet evet nefret de kazanmış. Dolayısıyla çocuklara sabit bilgiyi sevmedikleri, istemedikleri, fıtratlarına, yeteneklerine, ilgilerine, kabiliyetlerine uygun olmayan bilgiyi zorla öğretmeye çalışıyoruz. Ve hiç adil olmayan, hiç doğru olmayan bir sınava zorluyoruz. Ve neticede çocuklar bilgiden nefret ederek büyüyorlar. Bilgiyi sevmeden büyüyorlar. Bizim çocuklara zihinsel gelişim anlamında ilk kazandırmamız gereken şey aman ne olur, ne öğrenseler olur. İlk başta bilgiyi sevmeyi öğrenseler olur. İlk kazandırmamız gereken şey, ilk öğretmemiz gereken şey bilgiyi sevmek. Ama en büyük sıkıntı bizde. Biz bilgiyi sevmiyoruz. Dedikoduyu daha çok seviyoruz. Haberleri daha çok seviyoruz.
Nefis bu.
Yani kitap okumaktansa gazete okumayı daha çok seviyoruz. Kendimizi bizim de terbiye etmemiz lazım. Yani çocuklarımızdan önce kendimizi bilgiyi öğrenme anlamında terbiye etmemiz lazım. Okulların en büyük iki tane sıkıntısı bilgiyi dönemlik hale getirmesi, hayatın bir dönemi haline getirmesi. İşte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, üniversiteden sonra çok önemli değil. Okumasan da olur gibi dönemlik hale getirmesi. Halbuki insan 60 yaşında da okusun, 70 yaşında da okusun yani. İkincisi bilgiyi sınırlandırması. İşte matematik, fizik, kimya diye onun haricindekileri bilmesen de olur diye. Halbuki insan kendisiyle alakalı ne varsa öğrensin. Yetişkinlerde bu var. Yani ben diyor 40 yaşındayım diyor. Ne öğreneceğim bu saatten sonra diyor. Ne okuyacağım diyor. İşte okursam öylesine okurum diyor. Halbuki hayır hakikaten insanın okuması, öğrenmesi, yaşı olmaması lazım. Her yaşta öğrenmeye açık olması lazım ama öğrendiğimiz şey ne? O çok önemli. Dolayısıyla birinci mesele öğrenme sevgisinin kaybolmaması insan kaç yaşında olursa olsun lazım. İkincisi ne öğreniyor? Faydalı bilgi. Faydalı bilgi meselesi.
Bilmen nafya.
Evet. Tabii bakın ne kadar güzel söylediniz. Peygamber Efendimizin çokça tekrar ettiği dualardan bir tanesi. Allah'ım faydası ilimden sana sığınırım. Faydalı ilmi isterim. Yani kimse şunu diyemez ki Peygamber Efendimiz dua kitaplarına geçsin diye dua etmiş olsun. Hayır, muhakkak çok önemli olduğu için bu konuda Allah'a sığınmıştır. Demek ki faydasız ilim çok zararlı. Faydalı ilim çok önemli. Önüne geleni insanın bilmesi çok iyi bir şey değil. Genel kültür diyoruz ya, genel kültür lanet bir şeydir. Genel kültür diye bir şey mi olur? Yani herkesin özel kültürü olması lazım. Şimdi KPSS sınavı diye bir sınav var.
Tamam.
Baktım geçen gün KPSS sınavı deneme soruları vardı. Bilmem kaç yılında bilmem ne Oscar'ını kim almış? Bana ne? Bilmem kaç yılında bilmem ne yarışını kim kazanmış? Bana ne? Faydasız bilgi bunlar. Dolayısıyla insanın bununla mesafeyi koruması lazım. Nasrettin Hoca becerisi diyorum ben buna. Nasrettin Hoca becerisi şu. Hocaya bir adam demiş ki hocam demiş bakın bir tepsi baklava gidiyor demiş. Bana ne demiş hoca? Ama demiş sineve gidiyor demiş. Sana ne demiş? Şimdi bana ne ve sana ne demeyi bilmemiz gerekiyor. Bize lazım olmayan bilgi bana ne? Aristo'ya bir tane öğrencisi gözüne girmek için gelmiş. Efendim demiş size çok önemli bir şey söyleyeceğim demiş. size bir şey söyleyeceğim demiş. Bir dakika demiş. Söylemeden önce demiş. Seni demiş üçlü filtreden geçireceğim demiş. Nitro FM demiş. Bir demiş. Bu söyleyeceğin şey demiş. Benle ilgili mi demiş. Yok efendim sizle ilgili değil demiş. Bu söyleyeceğin şeyi demiş. Sen gördün mü? Yok efendim birisi bana söyledi demiş. Peki bu söylediğin şey bana faydalı mı? Yani direkt bir faydası yok herhalde demiş. Söyleme o zaman demiş. Niye? Benim bilgi, zihnimin bir kapasitesi var. O kapasiteme...
400 gram, gram beyin.
Yani faydasız şeylerle doldurursam faydalı şeylere yer kalmaz ki. O yüzden bilgiyi seveceğiz ama genel kültürü sevmeyeceğiz. Özel kültürümüz olacak bizim. Bilmemiz gereken, bilmemizin faydalı olacağı şeyler olacak. Nasıl midemize önümüze geleni atıp doldurmuyoruz, obez olur. Zihnimize de önümüze geleni atmamamız lazım, zihin de obez olur.
Karışır bir kere.
Tabii midenin nasıl bir sindirmesi var, zihnin de bir sindirmesi var. Zihnin sindirmesi gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar çok bilgi atarsak, bize lazım olan olmayan her şeyi atarsak sindiremez hale gelir. Bu noktada işte çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi haber bültenleri. Yani bana ne haber bülteninden diyebilmemiz lazım. Bana ne dünyanın öbür ucunda kim kimi aldatmış, kim kimi kandırmış, kim kimi bıçaklamış, kim kimi öldürmüş, kim trafik kazası yapmış. Bana ne? Ne yapacağım? Bana ne faydası var? İnsanın dünyanın her yerinden haberi oluyor. Brezilya'daki Brezilya'daki selden haberi oluyor. Eşinin dünyasındaki selden haberi olmuyor. Çin'deki depremden haberi oluyor. Çocuğunun dünyasındaki depremlerden haberi olmuyor. Bir tane bağımsız film vardı. Çok hoşuma gitmişti. Bağımsız Filmler Festivali'nde göstermişti. İsveç yapımı bir film zannediyorum. Bir tane delikanlı üniversite öğrencisi İsveç'ten kalkıyor. Antarktika'da mı ne? Foklarla alakalı bir kanun geçecekmiş. Gidiyor orada. Foklar kurtulsun murtulsun gösteri yapıyorlar falan filan. 15-20 gün perişan oluyor. Yolda, sokakta yatıyor kalkıyor falan. Neticede yasa geçmiyor. O mesela yasa geçmiyor. Adam yoldan dönüyor. Evine giriyor. İşte büyük bir zafer kazanmış. Fokları kurtarmış. Oturuyor böyle. Gururlu bir şekilde koltuğuna yaslanıyor. O sırada kamera onun penceresinden çıkıp bir duvar sonrası öteki pencereye gidiyor. Bir duvar arkasında yaşlı bir adam ölmüş, 3 gün olmuş, kimsenin haberi yok. Ve mesaj şu, yahu foklardan haberin var ama duvarın öte yanındaki komşundan haberin yok, olması lazım. O yüzden biz dünyanın her yerinden haberimiz olmasın. Evimizden haberimiz olsun, etrafımızdan haberimiz olsun.
Halkayı bağı koparmadan halkayı genişletebiliyorsan genişlet.
Yani genişletebiliyorsan genişlet ama merkezi kaybetmeden... halkayı genişleteceksen genişlet. O yüzden insan her şeyi bilirse en lazım olan şeyi bilmiyor. Bir tane danışanım vardı. Babasıyla çok kötü durumda. Yani babası çok yanlış davranmış. Çok araları bozulmuş. Ergen bir çocuk. Babadan nefret ediyor. Yani hiç unutmam. Dedi ki babamın kafasını dağıtmak istiyorum beyzbol sopasıyla dedi. Böyle bir nefret var. Bir gün görüşmeye geldi. Babası getirmiş. Bir ara çıkmam gerekti. Babası başka bir danışanın babası da konuşuyor. Diyor ki meclis iş tüzüğüne göre diyor. Şöyledir böyledir. Yahu sen nereden biliyorsun meclis iş tüzüğünü? Sana ne? Ne yapacaksın?
Milletvekili falan değil bu
arada. Hiç değil. Hiç olabilecek bir adam da değil. Olmak isteyen bir adam da değil. Bambaşka bir dünyada ama.
Ne alaka şimdi?
Meclis iş tüzüğünü biliyor. Onun üzerinden biriyle de tartışıyor. Bırak sen çocuğunun iş tüzüğüne bir bak. Allah aşkına çocuğun perişan olmuş, dağılmış. O yüzden faydalı ilim meselesi çok önemli. Faydalı bilgi meselesi çok önemli. Bize lazım olanın peşinde koşmak zorundayız. Zihinsel gelişim ziyan olmasın için. Üçüncü, doğru bilgi. Doğru bilgi de çok önemli. Maalesef demin dedik ya internetten, Siri'den öğreniyor herkes her şeyi. Gençlerle ilgili araştırma yapıyorlar. Gençler merak ettikleri bir şey olduğunda arama motoruna giriyorlar. Malum arama motoru adını söylemeyeyim şimdi. Arama motoruna giriyorlar. İlk çıkan sonucu tıklıyorlar. Çok küçük bir kısmı ilk 5'e bakıyor, çok küçük bir kısmı ilk sayfaya bakıyor, ikinci sayfada çıkan sonuca bakan yok. Ama o arama motoru neye göre sıralıyor? Popülerliğe göre sıralıyor. Popülerlik neye göre? Çok tıklanmaya göre. Çok tıklanma nasıl oluyor? İşte saçma sapan bilgi verdiniz mi çok tıklanma oluyor. Yani çok önemli bir
sansasyonel
site, sansasyonel bir site değilseniz çok tıklanmanız olmaz. Ama gençler buna inanıyorlar, buna güveniyorlar, buna göre davranışının düşüncesini belirliyor. Gezi olayları sırasında bir grup, adını söylemeyeyim, bir internette bir grup var. O grup farklı ülkelerden çok önceden olmuş olayların resimlerini paylaştılar. Şu an bu yaşanıyor diye. Sonra kendi iç gruplarında bunu yazmışlar. Diyor ki, çok özür dileyerek söylüyorum, iç savaş çıkaracağım şerefsizim, bunu söyledim, 2000 kişi retweet yaptı diyor. Öteki de ha ne kadar ahlaksızsın falan filan diye böyle bir sohbet yapıp eğleniyorlar. Yani insanları kandırmaktan eğleniyorlar. Bunların yaptığı bir ahlaksızlık. Ama o 2000 retweet'i yapan insan da ahlaksız. Tabii niye bilmediğin, güvenmediğin, tanımadığın bilgiyi yayıyorsun. Yaymamak lazım. Yani bu insana hakikaten zarar verebilecek, ülkedeki insanların birbirine olan güvencini, inancını, düşüncesini, davranışını değiştirecek bir şey. İnsanın öylesine davranmaması, bir bakması lazım. Doğru mu bu bilgi diye, bir süzmesi lazım doğru mu diye. Nasıl ki insan yolda bulduğu şeyi ağzına atmaz, mideme mikrop kapar, midem mikroplanır, hasta olurum falan diye bakar. Zihin de mikrop kapar, zihin de hasta olur. Dolayısıyla her gördüğünü, her duyduğunu zihnine atmaması, yaymaması, konuşmaması lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın çok önemli bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki, bir insana günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter buyuruyor. Yani bir insan inanılmaz güzel ibadet yapsa, tertemiz, pirupak bir insan olsa, her şeyle muhafaza etmiş olsa kendini ve hiç günah işlemese ama tek bir kusuru olsa, her duyduğunu söylese,
ajans gibi çalışıyor.
Başka bir şey yap. Ajans gibi çalışıyor. Ne güzel söylediniz. Başka bir şey yapmasına gerek yok. O insan bayağı ciddi bir günahkar haline gelir. Bayağı kendini kötü duruma sokmuş olur. O yüzden bilgi kaynaklarımızı da kontrol etmemiz lazım. Kulağımıza giren nereden giriyor? Gözümüze giren nereden giriyor? Konuştuğumuzu nereden duyarak konuşuyoruz? Nereden öğrenerek konuşuyoruz? Doğru bilginin peşinde koşmamız lazım. Üçüncüsü buydu. Geçiyorum hızlıca ki vaktimiz daraldı. Dördüncüsü bilgi ahlakı meselesi. Bilgi ahlakı meselesi nedir? Bilgi ahlakı şudur. Biliyorsan yap. Biliyorsan bildiğin gibi davran. Biliyor gibi davran. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu buyuruyor. Soru mu bu değil? Cevap bilenle bilmeyen bir olmaz demek. Bilen biliyor gibi davranacak. Bilmeyen bilmiyor gibi davranacak. Ama
söz
maalesef,
bilirsen söz söyle ki sözünden hisse kapsınlar.
Yani dolayısıyla biliyorsa insan biliyor gibi davranacak. Bilmiyor gibi davranırsa sıkıntı, bilgi ahlakı bu. Maalesef çok fazla gereksiz bilgi olduğu için insan sindiremediğinden davranışa dökemiyor. Herkes her şeyi biliyor ama davranabilen yok. Yani bugün sokağa çıkalım, herhangi bir insana diyelim ki trafikte sabırlı olmanın önemini anlatır mısınız? Hiç bilmeyen bir insan yarım saat konuşur. Trafikte nazik olmanın önemini anlatır mısınız? Emniyet şeridine girelim mi, girmeyelim mi? Komşumuza sabırlı, anlayışlı, ahlaklı, nazik davranalım mı, davranmayalım mı? Çocuğumuza sabırlı olalım mı, yoksa dövelim mi? Yani bunları sorsak, eşimizi affedelim mi, yoksa kıralım, bağıralım mı? Yani bunları sorsak, herkes
konuşur.
Çok güzel konuşur.
Ama
yarım saat konuşur,
emniyet
bir saat
şeridi
konuşur.
Yine dolu.
Ama yine emniyet şeridi doludur. Yine trafikte insanlar birbirine sabırsızdır. Yine kimse nazik değildir birbirine karşı. Yine anlayışlı değildir. Yine eşine, çocuğuna karşı inanılmaz sertliktedir. Niçin? Çünkü bilgi ahlakı yok. Bilgiyi insanlar konuşmak için öğreniyorlar, birbirlerine anlatmak için öğreniyorlar, sorulduğunda söylemek için öğreniyorlar, yaşamak için öğrenmiyorlar. Niçin? Çünkü bu kadar çok gereksiz bilgi sindirilemez. Sindirilmesi lazım bilginin. O yüzden çok gereksiz bilgiyle zihnimizi doldurmadan, bize lazım olan bilginin peşinde koşarak ve yaşamak için öğrenerek. Niçin ben bunu öğreniyorum? Şöyle hayatımı değiştirmek için. Bilgi öğrenmekle alakalı hedef de koyarak öğrenmek lazım. Zihnimize borcumuz bu. 4 tane borcumuz var. 1, bilgiyi seveceğiz. İkincisi faydalı bilgi olacağız. Peşinde koşacağız. Üçüncüsü
doğru
bilgi olacak, yanlış bilgi olmayacak. Dördüncüsü de bildiğimizi yaşayacağız. Yaşamadığımızı bilmeyeceğiz, öğrenmeyeceğiz. Öğrendikçe yaşayacağız,
yenisine geçeceğiz.
Bu zihnimize karşı görevimiz. Son olarak manevi gelişim meselesi var.
Beşinci
maddemiz. Manevi gelişim meselesi geniş bir mesele. Her şey söylenebilir ama ben her şeyi söylemeyeceğim. Çok şey söylenebilir ama çok şey de söylemeyeceğim. Çok temel bir hatamız var. Temelsiz bina inşa etmeye çalışıyoruz. Manevi gelişimle alakalı bakıyoruz. Hep davranışlara odaklanıyoruz. Bir tane okulun genel müdürü dedi ki hocam çok güzel bir şey yaptık. Ne yaptık dedi, ne yaptınız dedim. İşte 300 tane ahlaklı davranış belirledik. Çocuklara ahlaklı davranış öğretiyoruz. Yanlış. Hiç iyi yapmamışsınız dedim. Bozuldu, kızdı, darıldı bana. Niçin? Şundan dolayı. Çok güzel bir hikaye var. Adamın bir tanesi dağ başında gidiyor eşeğiyle beraber. Yorulmuş, dinlenecek. Bakmış eşeğini bağlayacak yer yok. Bir tane ağaçtan tutmuş, kazık yapmış. Çakmış, eşeğini bağlamış, dinlenmiş. Ondan sonra eşeğini çözmüş, gidecek. Demiş ki ya demiş ben sıkıntı çektim. Bu kazığı demiş sökmeyeyim ki. Gelen birisi kullanır. Sevap kazanmış, iyi bir şey yapmış adam. Sonra oradan başka bir adam geçmiş. Bakmış yerde kazık var. Demiş ki burada demiş kazık var. Birisinin ayağı takılır, düşer, zarar görür. Ben bu kazığı sökeyim demiş. Sökmüş. Birisi çakmış, biri sökmüş. İkisi de doğru şey yapmış. İkisi de sevap kazanmış. İkisi de manevi gelişim anlamında iyi bir noktada. Niçin? Çünkü iyi bir şey yapıyorlar. Ama yaptıkları şey tam tersi. Burada onları kurtaran, doğru şey yaptıran ne? Kavram.
Niyet.
Hangi kavram ışığında o işi yapıyorlar. Dolayısıyla biz o kadar davranışa odaklandık ki o davranışın arkasındaki kavramı bilmeden yaptığımız için makine gibi yaptığımızı, niye yaptığımızı bilmiyoruz, hayrını göremiyoruz. O yüzden manevi gelişim anlamında mutlaka dikkat etmemiz gereken şey, temelini atmamız lazım manevi gelişim binamızın. O temelde kavramlarla, direklerle olacak. O kavramlar neler? Bir bakalım. Kanaat ne kadar var dilimizde, dünyamızda?
Dilimizde çok.
Dilimizde de yok ya. Yani yeni nesil kanaati bilmiyor. Gençlere soralım, kanaat nedir? Kanaat lokantası falan diyorlar. Yok yani. Onun dışında güzel güzel kanaati anlatan yok. Günlük hayatımızda kanaat kaç kez dilimize geliyor? Konuşmuyoruz. Her şeyi konuşuyoruz, kanaat demiyoruz. Kimse kimseye kanaat edelim demiyor. Kanaat önemli demiyor artık. Tevekkül önemli değil artık. Tevekkül kelimesini ne kadar kullanıyoruz? Veya bereket kelimesini yemektekilere bereketli olsundan başka kaç kere kullanıyoruz? Halbuki biz düşünce olarak, ahlak olarak berekete inanan insanlarız. Beş olmasın, bir olsun, bereketli olsun dememiz lazım. Ve o yüzden hırsla beşin peşinde koşmayıp hakkaniyetle, bereketiyle helalinden. Birin helalinden birin peşine koşmamız lazım. Bir tane danışanım diyor ki, işte bir tane önemli bir makamda çok bunalıyorum, eşim beni çok sıkıştırıyor, hep başkalarıyla kıyas ediyor. Şu şunu aldı, bu bunu aldı, şu şunu aldı, sen almadın. Ya diyor, mu adam rüşvet yiyor. Diyor ki bana, gemisini yürüten kaptan diyor. Ben ne yapacağım, ne anlayacağım bundan diyor.
Önce kimi öldüreyim?
Yani şimdi ya o var ya da...
Bir cinayet çıkacak belli oldu da.
Şimdi niçin bereket kavramı unutulmuş, kanaat kavramı unutulmuş, tevekkül kavramı unutulmuş, vefa kavramı unutulmuş? Mesela minnet kelimesini bu nesil bilir mi? Minnettar olmayan insan kıymet bilir mi? İnsanın minnettar olması lazım. Kendisi de iyilik yapana minnettar olması lazım. İlim öğretene minnettar olması lazım. Faydalı olana minnettar olması lazım. Minnet yok. O yüzden vefa yok. O yüzden kıymet bilmek yok. Kadir bilmek yok. O yüzden saygı yok. Kanaat yok. O yüzden bu nedenle manevi gelişim dediğimizde aman davranışları bırakalım. Şöyle yapsın, böyle yapsın hiç lazım değil. Kanaati bilsin, tevekkülü bilsin, tefekkürü bilsin, minneti bilsin, teşekkürü bilsin, vefayı bilsin. Bu kavramları ne kadar öğretirsek, ne kadar dünyamıza sokarsak o kadar doğru insanlar olacağız, o kadar ahlaklı insanlar olacağız, o kadar manevi gelişimi yerinde oturmuş, sağlıklı devam eden insanlar olacağız. Ama dünyamıza girmesi için dilimize gelmesi lazım. Dilimize bile gelmiyor. Günlük hayatta konuşmuyoruz. Konuşmamız lazım. Bereketini gör, hayrını gör dememiz lazım. Şimdi adalet meselesi, adil ol. Adil ol dememiz lazım. Hak, hakkını helal et dememiz lazım. Bir iki olay yaşadım. Tatsız olaylar. Ve dedim ki, yani açıkça bir hak yeniyor. Çok büyük bir olay değil ama bir haksızlık var. Dedim ki, hakkımı helal etmiyorum sana dedim karşımdakine. Yani hiç tanımadığım bir insan.
O da dedi.
Yani bana birisi hakkımı helal etmiyorum dese tüylerim diken diken. Aman ne istersen yapayım, hakkını helal et. Bu çok önemli bir şey. Hakkın geçmesin bana, aman. Ama karşımdaki insan böyle şaşırdı. Ne diyor bu? Ne içti falan gibi.
Hangi alemden konuşuyorsun?
Nereden konuşuyorsun gibi falan baktı. Niye? Hiç önemi yok. Yani hakkını helal etme. Ne olmuş yani? Ne olmuş? Hatta bir tanesi dedi ki, ya sen camide vaiz olsana falan dedi. Yani
bir de vaaz dinledik arada. Hayır,
vaaz dinledik, camide konuşur bunlar falan. Dolayısıyla böyle bir kavramı olmayan hayat yaşayan insan, böyle bir hayat yaşayan insanın manevi gelişim ne yaparsa yapsın olmamış, oturmamış, gelişmemiş demektir. O yüzden kendimiz için de, çocuklarımız için de dikkat etmemiz gereken şey, kavramımız, manevi gelişim binamızın temeli olacak. Bu kavramlara sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Dilimize sokacağız ki dünyamıza girsin. Dünyamıza girsin ki yaşayalım. Bunlar olmadan ne dersek diyelim, ne yaparsak yapalım, bir şeyler sıkıntıya düşer. Kanaat olmadan kıskançlık olur, hırs olur, rekabet olur. Dünya kadar başka sıkıntılar, hüsran olur. O yüzden kanaat olacak. Tevekkül olmazsa kaygı bozuklukları olur. Her şeyi kontrol edemeyiz biz. Yani tevekkül etmemiz lazım arada. Kontrol edemediğimiz şeylerle alakalı. Dolayısıyla tevekkül olacak. Minnettar olalım ki mutlu olalım. Mesela şu anda pozitif psikoloji akımı ciddi ciddi minnettar olmanın üzerine duruyor. Diyor ki, teşekkür edeceğiniz insanların listesini çıkartın, gidin onlara teşekkür edin diyor. Bu size iyi hissettirecek diyor. Hayatta aldığınız tat artacak diyor. Ne vefa? Vefalı olun diyor yani. Başka bir şey demiyor.
Adam onun gerisi önemli değil diyor galiba Mehmet Hocam ya.
Aynen öyle. O yüzden manevi gelişim anlamında dikkat etmemiz gereken şey, aman kavramlarımızı kaybetmeyelim. Dilimize, dünyamıza sokalım.
Bir mesaj verelim, sağlam verelim diyorsunuz abi. Evet. Yoksa manevi gelişim olacak. Zaten radyomuzun pek çok programı konuşuyor bunu.
Evet.
Şimdi Mehmet Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Biz de teşekkür ederek başlayalım.
Sağ olun.
Konuşmamızın sonuna. Bizimkisi gibi daha çok pratik bir sağlık programında çok fazla teoriden bahsettik aslında iki programda sizinle. Evet. Ama bunların hepsinin bir pratik karşılığı vardı. Bahsettiğimiz gibi psikolojik dayanıklılık artabilirse psikolojik sağlık, psikolojik sağlıklılık sağlanırsa fiziksel sağlık sağlanır. Yani kalp krizi geçirme ihtimalinizi azaltmak istiyorsanız minnettar olunuz desek yeri vardır.
Evet.
Eğer işte Parkinson, Alzheimer, nörodejeneratif beyin hastalıklarına muhatap olmak istemiyorsanız işte sosyal olarak sağlıklı bilgilerin kazanılması için gerekli kaynaklara ulaşın demek lazımdır. Psikolojik dayanıklılık önemlidir. Psikolojik gelişim önemlidir. Bunun için fiziksel, psikolojik, sosyal, zihinsel ve manevi gelişim önemlidir. Bu programın kayıtlarına radyomuzun internet sitesinden, arşivden ulaşılabiliyor. Böyle sağlam duru kafayla ben bir kere daha dinleyeceğim bir müsait vakitte. Çok da iyi not aldım aslında ama dinleyenlerimize hararetle dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdınız. Zahmet verdik size. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında yine radyomuzun programcılarından Mehmet Dinç Bey ile psikolojik dayanıklılık üzerine konuştuk. Size de dayanıklı psikolojiye sahip olduğunuz günler diliyoruz.